Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile birlikte bugün yeni bir programla karşınızdayız. Efendim, hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Pandemi süreciyle ilgili isterseniz hocam başlayalım. Vakalar yeniden tüm dünyada olduğu gibi bizde de artmaya başladı. Artık tabiri caizse çember iyice daraldı.
İyice daraldı.
Yakınlarımız da daha fazla görmeye başladık. Hatta bizi dinleyenler arasında çok yüksek ihtimalle bu rahatsızlığı geçirmiş, geçiriyor. Belki karantina sürecinde olan dinleyenlerimiz var. Neler söylemek istersiniz hocam? Yani yeniden böyle bir fırtınanın içine girmiş gibiyiz.
Evet.
Bir ara böyle çıkar gibi olduk. Hepimiz gevşedik ama yeniden o fırtınalı günler.
Evet, bizi endişelendiren haberler geliyor her yerden. Hem çalıştığımız kurumlarla ilgili olarak yakından duyduğumuz haberler var. Bizi dinleyenlerin de kendi yakınları, çevrelerinde artık böyle bir ikiden daha fazla vaka duymaya başlamışlardır onlar da. Umarım sağlığınız yerindedir dinleyiciler. Umarım gerekli önlemleri alıyorsunuzdur. Tamam, biz hani belli bir program dahilinde evvelki programlarla uyum içinde bir meseleyi anlatmaya çalışıyoruz ama bu arada etrafımızda dönen meseleye de bir göz atalım. Ve bununla ilgili her türlü önlemimizi almaya gayret edelim mutlaka. Yani yapacağımız şey belki çok basit ama bunu uygulaması kolay değil. Özellikle mesafe anlamında. Lütfen hijyene dikkat edelim. Mesafeye dikkat edelim. Ve maskeye dikkat edelim. Tabii bunlar fiziksel sağlığımızı korumak için önerilerimiz. Peki bu fırtınada, Feyzullah'ın dediği gibi bu fırtınadan biz psikolojik iyiliğimizi korumak için ne yapalım? Burada kendimizi korumak ve yine kendimizi korumak için zorda olan insanların yardımına koşmakta da fayda var. Hani korona ve bu pandemi bizim için bir hastalık kapma korkusu. Fakat bizi dinleyen birçok insanın da finansal, maddi sorunlarının da bir alarmı demek de oluyor. Bu sadece bir sağlık problemi değil. Birçok insan evine ekmek götürmekte zorlanabilir bu dönemde. Temizliğimize dikkat ederken birazcık da o gözle bakalım etrafımızda. Böyle elimizin altında ulaşabileceğimiz, bizim yardımımızı bekleyen, maddi yardımdan da kastediyorum burada ya da diğer destek bağlamında neler var? Bunları gözetmemiz lazım. Sadece bana bir şey olmasın meselesinden bakmayalım. Bu hepimizin başına gelen bir şey. Bu anlamda da o yardım etme, destek olma, paylaşma gibi kıymetli şeyleri hayata da geçirmemiz lazım bu dönem. Biraz bu programda da, bu bölümde de bu hasletlerimizi nasıl fark ederiz, bunlara nasıl yatırım yaparızı konuşmayı planlamıştık Feyzullah'la. Bunu belki de en kuvvetli bir şekilde bugünlerde devreye sokmamız lazım. Nasıl biri olarak anılmak istersiniz bu zor günlerde? Bunu bir merkeze alalım. Böyle bir yerden kendimize bakalım. Yani kendini korumak, fiziksel sağlığını korumak, hastalık kapmamaya çalışmak çok kıymetli erdemler. Bunu asla ihmal etmeyin. Peki başkasına karşı nasıl bir tutum izleyeceğiz bu zor günlerde? Bu da ayrı bir başlık, ayrı bir mesele. Bunu bazen ihmal ediyoruz. Çünkü o korku benimle ilgili kıymetli olan şeylere temasımı engelleyebiliyor. Hani evden çıkmayayım, tabii ki evden çıkmayacaksınız. Sağlığıma dikkat edeyim, evet kesinlikle. Evden çıktığım zamanlarda da markette ya da sosyal alanlarda karşıma çıkan birinin de aynı korkuları yaşadığını hesap edeyim. Bir onun perspektifinden bakayım. Ya da onun başka bir problemi olabilir mi perspektifinden bakayım. Etrafımızdaki herkesi potansiyel virüs yayıcı olarak görüp ona bir düşmanlık beslememize gerek yok. Sadece önlem alalım ve onun da bizim gibi kaygıları, korkuları olan biri olduğunu unutmayalım. Bugünlerde yapacağımız en kıymetli şeylerden biri bu anlamda birbirimizin derdini anlamaya çalışmak, birbirimize yardım etmek ve destek olmak. Bu gözle de bakmamızı isteyeceğim. Bundan sonra bu kıymetli olanların keşfi meselesine gelmiştik geçen programdan sonra. Yani biz dedik ki zor zamanlarda, zor düşüncelere sahipken, zor duygular içindeyken bu duygularla, düşüncelerle uğraşmak, onu azaltmaya çalışmak yerine benim için kıymetli olana yüzümü dönebilir miyim? Daha doğrusu hayata yüzümü dönebilir miyim'i konuşmuştuk. Bununla ilgili bir takım egzersizler de yaptık. O kıymetli olanı keşfedelim diye. Bizim kıymetli olan diye bahsettiğimiz şey aslında herkesin kendisine verdiği sözlerden ibaret. Yani siz nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Nasıl anılmak istiyorsunuz? Hangi özellikleri üzerinize taşımak istiyorsunuz? Biraz bunları keşfedelim. Ne zaman? İşte bu zor zamanlarda. Yani zor zamanlardan kastım sadece pandemi değil. Hani panik bozukluğu olan birini diyelim. İşte bu panik atak geçirme korkusunun yoğun olduğu zamanlarda. Ya da hayattan beklentisi kalmadığını düşünen, kendini değersiz hisseden, hiçbir şey yapmak istemeyen kişilerin yaşadığı zor zamanlarda onlar için kıymetli olanı fark etmek. Nasıl bir şey olacak? Zor zamanlar dediğim biraz bunlar genel olarak, ama spesifik olarak da işte kapımızda bekleyen bu tehlikeli görmek. Burada nasıl bir yol izleyelim?
Hocam teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler ve özetleme için. Buradan belki bir iki soruyla açalım isterim ben. Bizi dinleyenler adına şöyle bir soru. Benim de aklımda olan bir soru. Bizim için kıymetli olan şey diyoruz, değerler diyoruz, hayata dönmek diyoruz. Değerleri siz nasıl tarif ediyorsunuz bu çerçevede? Biz geçen programlarda bundan biraz bahsetmeye çalışmıştık. Hatta bununla ilgili egzersizler yapmıştık bizim için. O sırada canlı tutan, hayatta olduğumuzu bize hissettiren, kıymetli taraflarımızı, kıymetli şeyleri bizim için bize hatırlatan bazı egzersizler yapmıştık. Dinleyenlerimiz arşivden bunları mutlaka yeniden dinleyip faydalansınlar. Fakat başka nasıl tarif edebiliriz bu değerleri? Nedir, ne değildir? İki, nasıl keşfedebilirim? Ben kendim, benim için kıymetli olan şeyi. Bir şeyi hatırlıyorum. Geçtiğimiz seans diyorum ona. Alışmışız. Ağız alışkanlığı. Geçtiğimiz programda bir doğum günü, yaş günü, 80. yaş günü metaforu kullanmıştınız. Bulmak için. Bir önceki programda yine bir zihinsel bir egzersiz, imajinasyon yapmıştık. Bir tatlı anlarımızı, geçmişe dair bizi çok canlı hissettiğimiz, zihnimizde çok canlı bir şekilde duran, güçlü duygular hissettiğimiz bir anımızı düşünmüştük ve onun üzerinden yine değerlerimizi bulmaya, anlamaya çalışmıştık.
Evet.
Başka nasıl keşfedebiliriz, bulabiliriz bizim için? Çünkü sanırım bu biraz kişisel de bir şey değil mi?
Evet.
Yani çok genel geçer, belki jenerik değerlerimiz de olabilir. Herkesin çok paylaştığı. Aynen öyle. Ama aynen. Çok kişisel bize dair şeyler de olabilir. Ben nasıl bulabilirim bunu?
Evet. Aslında bunun üzeri hep bir şeylerle örtülüyor günlük
bir
hayatta.
Bir de üç neden önemli bunu bulmak ve buna tutunmak.
Evet.
Nedir, ne değildir, nasıl bulabilirim ve neden önemli?
Neden önemli? Neden önemli olduğunu bir daha önceki şeylerde de, programlarda da konuşmuştuk. Seans diyoruz değil mi hep? Allah'tan programı bitirirken geçmiş olsun diye bitirmiyoruz. Hastalarımızla çıkarken. Bir temenni de bırak. Neden bunları kullanmamız lazım?
Bir yeniden bir hatırlamak lazım.
Evet, bu neden değer ihtiyacımız var? Çünkü zorlu materyalle, yani zorlu düşüncelerle, duygularla uğraşıyor olmak benim genellikle içe çökmeme, içe kapanmama, hayatla bağımı kesmeme, hayata ilişkin gelen unsurlara cevap vermememe sebep oluyor. Bu da kısır döngüyle aslında uğraştığım şeyin biraz daha derinlemesine, daha derin yaşantılanmasına sebep oluyor. Yani çok basit bir örnek verecek olursak işte sosyal kaygı korkusu nedeniyle diyelim okula gitmekte zorlanan bir genç düşünelim. Bu kişi bu duygusunu yaşamamak için okula gitmekten vazgeçtiğinde evdeyken bu duyguyla daha fazla hemhal olacak. Sonra okula gitmemenin getirdiği yük bu duyguya eşlik edecek ve bu böylelikle bu hissettiği sıkıntı daha da derinleşecek. Ya da depresyonda olan biri hani ben hiçbir şey yapmak istemiyorum halindeyken ve gerçekten hiçbir şey yapacak gücü yokken hayatla ilgili daha önce ilgi duyduğu şeylerle ilgili bağlantısını kopartırsa yine kendisiyle baş başa kalacak. Sonra bu meselelerin çözümü için zihinsel bir faaliyete girecek. Bu neden böyle oldu? Ben bunu nasıl halledebilirim? Niye geçmiyor? İlaç kullanıyorum geçmiyor. Şöyle yaptım geçmiyor. Hala o duyguyla, o olumsuz içsel süreçlerle uğraşacak ve uğraştıkça da ne olacak? Hani yine metaforik bir şey kullanacak olursak diyelim ki yüzümüzde bir sivilce var. Sivilceden durmasından hiç hoşlanmıyoruz. Estetiğimizi bozuyor. Ya da elimizde bir sivilce var, yara var. Yarayı kaşıdığımızda değil mi? Ne kadar çok kaşırsak o yarayı biraz törpülemek için biraz içinin irini boşaltayım falan diye uğraştıkça o yara mikrop kapacak, büyüyecek. Daha da çirkin bir hale gelecek. Şimdi olumsuzla bu şekilde uğraşmanın yıkıcılığı gösterilmiş artık. Yani bu psikoloji bilimi uzun zamandır bu meselelerle ilgileniyor. Ve artık gelinen nokta şu. Kişi sıkıntılarını azaltmak için bir şeyler yaptıkça sıkıntı derinleşiyor. Kişi hayata döndükçe hayatın içinde bu sıkıntılar belli bir yere çekiliyor. Ve hayatın içindeyken bu sıkıntılarla baş etme yöntemleri bulmak daha kolay.
Ve yoğunluğu da azalıyor değil mi?
Yoğunluğu da azalıyor. Ben artık hani bu şeye benzer. İşte bir sürahinin yarısı suyla dolu. Ona şeker atılmış fazlacana. Bir de tuz atılmış. Tadı bozulmuş. Şimdi biz o tuzu o şeyden çıkartabilir miyiz? Onu sadece şekerli su haline getirebilir miyiz? Bir bardak su orada. Bu bardak peki bir sürahi su. Bunu peki biz dökelim mi? Yani yarısı kadar duruyor. Peki bunu mesela bu içindeki şeyi nasıl seyreltebiliriz? Tuz miktarını.
Biraz daha su.
Değil mi? Biraz daha su koyarak. Biraz daha su koyduğumuzda o tuz miktarı biraz gerileyecektir. Psikolojik sıkıntılar tam olarak da böyle değil. Yani şöyle de bir sonuç çıkmasın. Psikolojik sıkıntılarımıza hiç dokunmayalım, yokmuş gibi davranalım gibi bir mesele değil. Eğer biz hayatın içine dahil olursak, o zaman o sorunlarla baş etme yöntemlerini daha canlı, daha iyi kullanıyoruz, daha işe yarıyor. Ama hayata dahil olmazsak, sadece o sorunları geçirmek için kapanırsak, o sorunlar biraz daha kökleşiyor, daha derinleşiyor. Bu yüzden değerlere ihtiyacımız var. Değerler bizim hayattaki tutunma dallarımız. Belki uçurumdan aşağı giderken tutunduğumuz dallar bizi ne diyelim fırtınada çıktığımız küçük adalar. Fırtına geçene kadar, diğer adaları görene kadar tutunduğumuz yerler. Bir hayata dönmek kişinin kendisi için kıymet verdiği meselelere hizmet etmek anlamına geliyor. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bu değerin nasıl bir hava yarattığını üstümüzde. Diyelim bir köpekten kaçarkenki halinizi bir düşünün. Böyle karanlık bir sokakta bir köpek gördünüz. Neler hissediyorsunuz ve kaçarken neler hissediyorsunuz? Bir de çok sevdiğiniz bir çocuğu severkenki halinizi düşünün. Bu yeğeniniz olabilir, evladınız olabilir. Bir bebeği severkenki halinizi düşünün. Şimdi bu iki hal arasında bir fark var. Kaçmak, mücadele etmeyin kişide oluşturduğu duygu ve hal ortada. Kıymetli olanın hayata geçildiği an, kişinin neler yaşadığı da ayrı bir ruh hali. Şimdi bu bebek sevme, çocuk sevme meselesini bir de mesela birine destek olma, birinin bir ihtiyacını giderme, birinin size teşekkür etmesi bu sebepten dolayı, o anda neler yaşadığınızı bir düşünelim. Çok iyi yaptım, iyi ki şöyle yapmışım dediğiniz bir şeyi hatırlayın ve o şeyi yaparken ve yaptıktan sonra neler hissettiğinizi bir düşünün. Feyzullah'ın da dediği gibi o tatlı anlar egzersizinde, hani bizim kendimizi canlı, dolu dolu hissettiğimiz anlar hayatımızda, bu kıymetli olanın dışa vurulduğu, kıymetli olana temas ettiğimiz anlar. Bu anlar benim zor olanı da kaldırma kapasitemi de arttırıyor. Zor olanı taşıma, zor olanla ilgili bir müdahale yapma, onu azaltmaya yönelik bir program izlemeyi, bir terapi programı olur, ilaç kullanımı olur. Buna çok büyük destek olacak bir alan sunuyor bana, değer. Bu yüzden ihtiyaç var. Biraz dolambaçlı mı oldu ama bilmiyorum.
Yok hocam, gayet iyi. Devam edelim burada.
Değere bu yüzden ihtiyacımız var. Değeri nasıl anlarız? Biraz önceki örnekte olduğu gibi, hani beni heyecanlandıran bir tarafı var diyelim ona yaklaşınca.
Ya da uzaklaşınca acı veren bir tarafı olur değil mi?
Evet. Böyle bir halle anlayabiliriz. Benim için kıymetli olan nedir? Beni heyecanlandırır. Ben oraya temas ettiğimde daha dolu dolu yaşadığımı anlarım. Kendimi tebrik ederim mesela. Sonra buna şahit olan insanlar beni tebrik eder. Bu eylemim başkaları tarafından da takdir edilir. Şimdi bu işaretler benim hayatta olduğumu, canlı olduğumu gösterir. Yani insanın değerini fark etmesi çok zor bir şey değil aslında. Sadece izin vermesi gerekiyor. Nasıl izin vereceğiz? Bu düşünceler ve duyguların değerin üstünü örtmesini engelleyerek izin vereceğiz. Hani birine bir yardım edeceğimiz zaman, ya mutlaka başka biri bir şey yapmıştır, benim yapmama gerek yok gibi bir düşünce gelirse, ya da yardıma ihtiyacı olan insanları düşündüğümüzde, ya onlar da bir sürü yardım kuruluşundan paralar alıyorlar, yani artık böyle bir derdi kalmadı ülkenin gibi bir düşüncenin varlığı, benim yardım etme eylemimi bir ket vurabilir. Ya da komşumuza, hani bu kadar böyle büyük meselelere de gerek yok, komşumuza bir selam vermek bile, değil mi? Kıymetli bir şeydir. Aradaki bir ilişkinin olduğunu gösterir. Selam vermek bir şekilde bir yardım etmektir. Onu bir insan yerine koyarak onun varlığını fark ettiğimizi göstermek. İnsani bir tepki. Ve hatta selam verdikten sonra bir de nasılsınız gibi bir şeyle soru sormak. Fakat bunları yapacağımız zaman, hani acaba o ne düşünür? O bunu ne kadar önemsiyor? Belki bu tür şeylere artık kimseler önem vermiyor.
Belki garip görüneceğim.
Belki garip görüneceğim.
Tuhaf olduğumu düşünebilir.
Evet. Bir de yani zaten bin tane derdim var benim. Sabah çıkmışım, kafam dumanlı. Bir yere yetişmem lazım, bir sorunu halletmem lazım. Daha çok da bu düşünce ve duygular benim o kişiyle olan temasımı iyice koparıyor. Böyle haberler duyuyoruz. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bir İstanbul'da bir belediye şoförü vardı galiba.
Evet.
Her gelene hoş geldiniz, nasılsınız diye karşılıyordu ve insanlar şaşırıyordu. Aslında yani çok doğal olması gereken bir insani ilişki biçimi, değil mi? Bu telaşın altında kalmış. Yani bir yere yetişme korkumuz, bir yere yetişme telaşımız İnsani olanı örtmüş ve bu açığa çıkınca şaşırıyoruz ve takdir ediyoruz. Hepimizin yüzünde bir gülme oldu. Hani bir soralım, acaba bu seremoni yüzünden otobüs çok mu geç kalkıyor? İnsanlar yetişemiyor mu gidecekleri yere? Adam uzun yıllardır da bu işi yapıyor.
Yapıyor, evet.
Ve acaba şöyle bir şey dedi mi oradaki müşterilerden biri? Yani kardeşim işine bak falan diye bir karşılık aldı mı? Pek zannetmiyorum. Öyle gibi durmuyor da.
Bence de. Peki hocam. Şöyle kısa bir ara verelim. Aradan sonra siz de biraz soluklanın. Aradan sonra bu meseleye kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar. Efendim Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında değerleri anlamak, değerlerin niçin önemli olduğunu fark etmek üzere konuşuyoruz. Biraz da böyle hocam nedir ne değildir aslında karıştırabiliyoruz bazen.
Kıymetli olanın evet,
varlığını. Şimdi hepimiz için bu kişisel bir şey olduğunu da
evet,
söyledik. Çok genel geçer değerler bizim hepimizin ve paylaştığımız olabilir ve kişisel de olabilir. Bir de nedir ne değildir'e bakalım, karıştırmamak adına.
Eyvallah. En çok bu hedefle karışan bir formu var. Yani ben birine bir şey yaptığımda bunun karşılığında ne göreceğim kısa vadede? Bu beni nereye götürecek? İyilik yaptığım kişinin bana bir dönüşü olacak mı? Meselesi değere temas etmeni de önündeki engellerden biri haline geliyor. Yani bir şeyin sonucunu gözeterek yapmak insan olarak yapımızda olan bir şey. Hepimiz her eylemimizi sonuçları üzerinden devam ettiririz. Bu da hani bizim teknik olarak da davranışçılıkta da en temel unsurlarımızdan biri. Bir davranışın sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi.
Evet.
O yüzden kişi değer bağlamında bir davranış ortaya koyduğunda bunu kısa vadeli sonuçlarına çok odaklanırsa bunu yapması zor oluyor. Kısa vadeli bir dönüş mesela diyelim ders çalışıyoruz. Şimdi ders çalışma bir sınavı kazanma, yeni bir okula başlama, bir kariyer sahibi olma hedefiyle yapılan bir şey. Mesela üniversite sınavına çalışma meselesi, sınavı kazanmakla ilgili bir mesele tabii ki. Orada bir hedef var ve bu hedefin tutturulması lazım. Fakat bu maraton bir yıllık bir maraton, belki iki yıllık bir maraton artık. Şimdi her çalışmada bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamaya çalışmak bize ne kazandırabilir?
O her dersin başına oturmadan önce değil mi?
Evet. Oturduk ya da çok iyi çalıştık. Mesela o günü, o gün programı çok iyi devam ettirdik, bitirdik. Ben o gün, yani daha sınavı 8 ay varken, o gün sınavı kazanıp kazanamayacağım hakkında bir fikir ve bir garanti daha çok ve bir kesinlik sağlayabilir miyim? Yani ben çalışmamı sınavı kazanmaya bağlarsam ve bunu ölçersem bu süreç benim için biraz sancılı geçecektir. Çünkü oldu mu, olacak mı? Ya olursa, ya olmazsa bu yeterli olur, ya yetemezse. Çünkü o hedefi tam olarak tutturmaya yönelik bir bakış oluyor. Peki başka nasıl bir bakış olabilir? Öğrenmek hedefiyle biz yaptığımızda. Bu öğrendiklerim benim, mesela bugün çalıştıklarım, bugün öğrendiğim şeyler olarak zihnimde bulunacak. Ben ne kadar çalışırsam bugün o kadar şey öğreneceğim dediğimizde, o günü tamamladığımızda sınavı kazanıyor muyum, kazanmıyor muyum yerine ben bugün ne öğrendim? Bir odaklı bakış benim çalışma performansımı arttırabilir. Burada işte sınavın sonucunda diyelim bir eğitim fakültesine girildi ve bir öğretmen olarak mezun olundu ve atandı. Burada mesela öğretmen olmak kişinin canlı tutan şey olabilir. Öğretmen olmak için uğraşabilir. Gönlünden geçen şey çocuklara bir öğretmen olarak hizmet etmek olabilir. Ya da öğretmen olmanın kişi için kıymeti neyse onu yaşayabilir kişi. Mesela öğretmen olmak, ben iyi bir öğretmen olmak istiyorum denildiğinde bu iyinin içini bir doldurmamız gerekiyor. Nasıl bir öğretmen sizin için iyi bir öğretmendir? Çalışkan bir öğretmen, paylaşan bir öğretmen, bilgi aktaran bir öğretmen, destekleyici bir öğretmen, yardımsever bir öğretmen, yol gösterici bir öğretmen. Şimdi öğretmen olmak bir hedef, fakat bu özellikler sizin hayatta kıymet verdiğiniz şeyler. Çalışkanlık, yardımseverlik, yol gösterici olma, destek olma, aktarma, öğrenme. Bu arada öğrenme öğretmenler için de kıymetli bir şeydir. Evet. Aktaracak malzeme. Şimdi şöyle yapalım. Siz öğretmen olabilmeniz için eğitim fakültesini bitirmeniz ve atanmanız ya da bir kurumda çalışmaya başlamanız gerekiyor. Ancak bu süreçler tamamlandıktan sonra size öğretmen diyebiliyoruz. Peki, destekleyici olmak, yardımsever olmak, yol gösterici olmak, öğrenmek, bu değerleri ortaya koymak için neye ihtiyacımız var? Hiçbir şeye. Biz bu değerleri bugün de ortaya koyabiliriz. Henüz fakülteyi kazanmasak da, henüz atanmasak da, çalışkan olmak, öğrenme içinde olmak, yardımsever olmak, yol gösterici olmak, destekleyici olmak benim çevremde de uygulayabileceğim hasletler.
Evet.
Değerler bu bakımdan önemli. Çünkü kişi hedefe odaklandığında o hedef gerçekleşene kadar yaşadığını hissetmeyebilir. Yani ben artık o hedeften sonra kendime geleceğim. Ben kendimi öğretmen olarak görürsem hayata döneceğim. Ya da bu sınavı halledersem ben o zaman yaşamaya başlayacağım. Hedefe odaklılık biraz böyle bir katılığa sebep oluyor.
Ya da öğretmen olabilirsin, çok başarılı da bir öğretmen olabilirsin. Abi, emekli olunca ne yapacaksın?
Değil mi?
Emekliliği var, o da bitecek. Öyle bir hedef
çok
koyduğumuzda.
Güzel, çok önemli bir şey denk geldi. Hedefin bir ömrü var. Değil mi bahsetmiş olduğun şey? Yani bir ya sonra olan bir şey öğretmenlik. Yani ben şimdi lisedeyim, öğretmenlik bana ne kadar uzak? Diyelim 3 yıl, 5 yıl sonra. 5 yıl uzaklığı var öğretmenin benimle. Ama bu değerler hal yanımda. Ben yardımseverliği, paylaşmayı, öğrenmeyi şimdi hayatıma geçirebilirim. Ama öğretmen olmamı 5 yıl var. Yani öğretmen oldum ve emekli oldum. Emekli olunca eğer sizin için öğretmenlik çok merkezi bir şeyse ve sizi tarif eden bir şeyse, kendinizi tarif ederken bununla tarif etmişseniz sadece diğer unsurları çıkartıp o elinizden alındığında, o zaman sizin yaşama dair sizi canlı tutan en kıymetli şey ortadan kalkmış olacaktır. Bu biraz şeye benziyor. Bir odayı aydınlatan tek büyük bir lamba da olabilir ya da küçük küçük spot lambalar da olabilir. Ben öğretmenlik değer alanıma çok yatırım yapar, hayatımdaki diğer değer alanlarını beslemezsem, yani odamı tek bir lambayla ışıtacaksam, ben emekli olduğumda o oda artık karanlık kalacaktır. Ama diğer spot lambalarla, yani diğer değer alanlarıma da hizmet edersem, onları da geliştirmek için uğraşırsam, ben o lamba sönse bile benim hayatımı aydınlatacak diğer alanlar hala aktif olacaktır. Bu hedef olarak belirlediğimiz şeyleri çeşitlendirmemizin önemini bize gösteriyor. Ama hedeflerde de diyelim kişi öğretmen kimliğinden ziyade yol gösterici, destekleyici, anlayışlı öğretmen vasıflarına kıymet veriyorsa, emekli olduktan sonra da bu vasıflarını hayata geçirecek birçok alan bulabilir. Yani çocuklarına karşı anlayışlı olma, komşularına karşı, kendinden küçüklere karşı ya da büyüklere karşı anlayışlı olma, yol gösterici olma. Yine öğrenme, emeklilikten sonra da öğrenme devam eden bir süreç. Çünkü bir bilgi aktarma gibi bir derdimiz varsa ya da kendimizde belli bilgileri depolama, donanımlı olma gibi bir şeyimiz varsa, değerimiz varsa, kıymet verdiğimiz şeyler, bunlar öğretmenlik bittikten sonra da hala ulaşabileceğimiz şeyler. Böyle etrafınızda da vardır böyle insanlar. Mesela hedefi ortadan kalktıktan sonra değeriyle birlikte harika işler yapan insanlar görmüşsünüzdür. Evlatlarını kaybettikten sonra elindeki maddi imkanları öğrenciler için harcayan birkaç kişi ile karşılaşmıştım. Yani genç yaşta çocuklarını yitirmişlerdi bunlar ve hani çocuklarına karşı çok ağır bir travma. Yani çok ağır bir durum, travma demesek de. Genç yaşta bir kişinin evladını kaybetmesi. İşte 20'li yaşlarda falan. Ama çocukları için besledikleri o kıymetli şeyler, destek olma, yardımcı olma, yol gösterici olma, kişi için o kadar merkezdeydi ki, evet, çocuğunun acısı hiçbir şeyle ölçülemez tabii ki. Ve hiçbir şey çocuğun acısını dindiremez. Fakat kişi o değerlerini bu sefer ihtiyacı olan öğrencilere yönelik bir platform oluşturarak o değerlerini yaşatmıştı. Şimdi değerler bu açıdan ölmez.
Evet.
Ama değer, hedef kaybolur. İleridedir. Yetişiriz ona. Biraz orada kalırız. Sonra gider. Ama değerler hep bizimle. Bu değer hedef ayrımı bu açıdan biraz kıymetli. Yani bir yapılanın sonucunu hemen görmekle ilgili bir mesele bizim değer olan temasımızı azaltabilir. İki, biz değere değil de hedefe yönelik bir bakış açısı içindeysek, o zaman bu hedef odaklılık beni katılaştırabilir. Fakat değer bana sürekli bir şeyler yapma imkanı verir. Bu açıdan hepimizin kıymetli bulduğu şeyler var hayatımızda. Bu kıymetli gördüğümüz şeyleri değer bağlamında bir değerlendirelim. Yani evladımızı severken mesela diğer çocuklara da evladımıza duyduğumuz muhabbeti, sevgiyi, destek olmanın kırıntılarını onlara da gösterelim. Bu sadece benim çocuğum olduğu için değil. Ama kıymetli olanın sevecenlik, kıymetli olanın yardımseverlik, kıymetli olanın destek olma olduğunu vurgulamak için bunu yapalım.
Evet.
Yani değer temasını yaparken dikkat etmemiz gereken meselelerden biri bu. Bunu biz kendimizde nasıl keşfederiz? Kıymetli olanı ya biraz bakmamız yeterli aslında. Sadece hani beni heyecanlandıran şey ne? Nasıl biri olmak istiyorum? Bu sıkıntılar olmasaydı ben nasıl davranırdım?
Benim kişi şu anda depresif bir dönemde olabilir. Kaygı bozukluğu yaşıyor olabilir. Bazı işte vesvese gibi, takıntı gibi zorlanmalar yaşıyor olabilir. Bununla bunları geçirmek, bunlardan kurtulmak da uğraşıyor ya da istiyor olabilir. Aslında orada sorduğunuz soru, bütün bunlar geçtiği zaman sen ne yapmak istiyorsun? Neyle meşgul olmak isterdin?
Evet. İnsanın başına böyle istemediği duygular, düşünceler geldiğinde haliyle otomatik bir tepki olarak bunlardan kurtulmaya yönelik bir davranışa başlıyor. Bu çok insani bir şey gerçekten.
Evet.
Ve bu çok anlayabileceğimiz bir şey. Bu kurtulma, bundan uzaklaşma eylemi bizim kontrolümüz dışına çıktığında, yani biz derken hani ben nasıl biri olmak istiyorum? Bu hayatta nasıl bir yer kaplamak istiyorum? Benim dışarıdan beni nasıl tanısınlar diye bekliyorum gibi bana ait özellikleri ben bir kenara bırakıp sadece bu maruz kaldığım isteksizlik, değersizlik düşünceleriyle, duygularıyla uğraşırsam burada diplere doğru bir yolculuk başlıyor. Bunlar biraz daha kendini gösteriyor. Düşündükçe, deştikçe bu alanla ilgili geçmişte İşte keşke şöyle yapsaydım ya da bana böyle yapıldığı için ben böyle oldum. Sonra gelecekte bu hep böyle gidecek çünkü ben eskiden beri böyleyim gibi bir sürü bağlantılar kuruyor zihnimiz. Bu bağlantıların çoğu da kendi içinde mantıklı ve doğru. Yani kişi kendi derdini analiz etmeye başladığında çok mantıklı ve doğru bir şekilde karamsarlığın içine doğru gömülebilir.
Evet.
Burada kendinizi hatırlamak önemli. Nasıl biri olmak istiyorsunuz? Bunlar ortadan kalktığında ilk yapacağınız şey ne? Bunlarla uğraşırken şu anda neleri ihmal ettiniz? Neler sizi bekliyor?
Bu soruları aslında böyle dertlerden muzdarip olsun olmasın. Hepimizin kendimize aslında sormamız lazım.
Evet.
Hepimizin sorması lazım. Neleri ihmal ediyorum böyle bazı zamanlarda?
Evet.
Ben nasıl biri olmak istiyorum? Şimdi bunlar önemli sorular.
Evet.
O değerlerin farkına varmak, bulmak, keşfetmek için.
Evet.
Nasıl bir insan olmak istiyorum? Bu aralar ihmal ettiğim şey ne? Yapmak isteyip yapamadıklarım ne? Orada davranışlara da biraz şöyle bir gözden geçirmek. Başka?
Hatta bununla ilgili eskiden böyle evlerimizde olan böyle bir sözler vardı değil mi? Bugün Allah için ne yaptın meselesi. Bu birazcık bunu hatırlatan bir şey. Şimdi bu konuştuğumuz şeyleri bir bilimsel temeli var bu meselenin. Tabii bu bilimsel temeli oluşturanlar da bizim kültürümüzden değil. Ama onlar bile şunu fark etmişler. Hani kendin için bir şey yap ki bu seni güzelleştirsin. Bizde şu başka bir imkan daha var. Hem kendim için hem de Allah rızası için ben ne yapabilirim sorusunu sürekli canlı tutmak bu sıkıntılardan muzdarip olmayan insanlar için de çok kıymetli. Ha, bu sıkıntıların şöyle boyutu olabilir. Yani biyolojik bir boyutu olabilir. Hani ilaç kullanmamız gereken şeyler olabilir. Onların ilaç kullanırken de bu soruyu kendimize sormamız çok kıymetli olacak. Çünkü bizim karşımıza işte 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Her ilaç kullanan da sıkıntısını ortadan kaldıramıyor maalesef. İlaç kullanıp hala bu duygularla, düşüncelerle hemhal olan, onları azaltmaya çalışan, nedenini bulmaya çalışan danışanlarımız ilaçın kendilerine göstereceği faydadan da mahrum kalıyorlar. O bakımdan hani kendimize bir yardım etmek, kendi elimizden tutmak için hadi gel senin kıymet verdiğin yere götüreyim diyebilmek önemli. Hani çocuğun eline güzel bir oyuncak verirsiniz. Onu zor bir durumdayken hani bir şey isterken gel seni hoşlandığım bir yere götüreyim diyebilirsiniz. Siz de şu etrafınıza bakın ve elinizin altında yardım edebileceğiniz ya da elinizin altında kendiniz için bir şey yapabileceğiniz bir meseleyi yakalarsanız onun için küçük bir adım atın. Yani yoğun sıkıntının içindeyken çocuğunuzla vakit geçirin. Onunla beraber bir oyunu devam ettirin. Sadece onun için oynayın. Ya da komşunuza bir selam verin ve bir halini, hatırını sorun. Bunları yaptığınızda hayatınız güzelleşmeyecek birden. Sadece kendinize yaklaşmış olacaksınız. Biraz o fırtınadan çıkmış olacaksınız.
Evet, o an içinde, o gün içinde kendinizle daha fazla temas etmiş olacaksınız.
Evet.
Kendi benliğinizde.
Evet.
Olmak istediğiniz o kişiyle.
Evet.
Aslında hep o an için temas etmek de bu fırtınada yol alırken bizim elimizdeki en önemli o tutanaklardan,
evet,
belki desteklerden,
evet,
biri nefes olacak. Nefeslerden biri olacak.
Hı.
Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Konuşacağımız daha çok şey vardı, planlamıştık ama bir sonraki programa inşallah devam edeceğiz. Belki biraz bazı rahatsızlık, bazı bozukluklardan, hı, bahsedip bu değer ve şeyle de birleştirip
orada, nasıl,
orada nasıl baş edebiliriz, nasıl
onları
kullanılabilir,
evet,
nedir ne değildir,
evet,
yine,
evet,
konuşuruz inşallah. Ama bugünlük müsaade isteyelim kıymetli dinleyenlerimizden. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.